Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Aslı Yıkılmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayaer ile birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhaba Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hocam, geçen hafta Mesnevi'den beyitlerde tevhid anlayışına giriş yapmıştık. Ama tamamlayamadığımız birkaç beyit vardı. Dilerseniz tekrar bir hatırlayalım.
İyi olur.
O her gün yeni bir iştedir. Ayetini oku da onu katiyen işsiz güçsüz belleme. En az işi her gün üç bölük askeri ana rahmine, dünyaya ve ahirete yollamaktır. Bir bölük asker rahimde yetişip yeşermesi için babaların bellerinden analarına gider. Bir bölük asker dünyayı doldurmak üzere rahimlerden yeryüzüne seyrü sefer eder. Bir bölüğü de yaptığı işin karşılığını görmek üzere yeryüzünden ecel tarafına yürür. Bu sözün sonu yoktur. Kendine gel de iki temiz dostun hikayesine dön.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri geçen hafta burayı okumuştuk ama üzerine duramamıştık. Önemli bir mesele olduğu için tekrar okuduğun için teşekkür ederim. İyi de oldu. Bu Mevlana Hazretleri aslında yine bu ayet-i kerimedir bu da. Allah her an yeni bir iştedir. O da ayet-i kerime. Zaten söylüyor, diyor ki bu ayeti oku da diyor katiyen Allah'ı işsiz güçsüz belleme. Şimdi burada aslında mesela hem Hristiyanlara hem de Yahudilere de bir cevap var. Hem bu ayette var hem de Mevlana Hazretleri'nin sözlerinde var. Onlar ne diyorlar? İşte Allah kainatı 6 günde yarattı ya da 6 devrede yarattı, 7. gün istirahat etti diyorlar. Halbuki İslam düşüncesinde ve İslam inancında böyle bir şeyden söz edilemez. Çünkü Allah'a ne yorgunluk dokunur, ne duraklama, ne uyku, hiçbir şey tutmaz. Kur'an-ı Kerim bunu açık ve net olarak söylüyor ama burada Allah'ın her an yeni bir iştedir ayetini Mevlana Hazretleri'nin bize hatırlatması bizim açımızdan aslında çok önemli bir şeydir. Bir kere geçtiğimiz hafta da üzerine durduk. Bizim yaptığımız işlerin tamamı da ve kainatta olan işlerin tamamı da netice itibariyle Allah'a irca ediliyor. Ve Allah'ın desteğiyle, Allah'ın yaratmasıyla cereyan ediyor. Çünkü biz bir şeyi irade etmek istediğimiz zaman, yapmak istediğimiz zaman o işi yapacak güç ve kuvveti, istidat diyor bize buna İslam kelamcıları. O istidadı, yani o gücü bize Allah veriyor. O gücü bize vermese kaldıramayız. Buna misal olması bakımından şunu söyleyebilirim. Mesela diyelim ki grip olduk, hastalandık, evde yatıyoruz. Mecalimiz düşer. Yani bazen bir hani kolumu kaldıracak gücüm kalmadı deriz. İşte mecalimiz aslında yapmak istersiniz. Bir de ihtiyar insanlar kendi aralarında şöyle konuşurlar. Ya kafamda oluyor da fiilen yapamıyorum. Şimdi hakikaten zihninizden birçok şey geçiriyorsunuz ama fiilen yapamıyorsunuz. Ama burada Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Yani Allah'ın bir şey irade edip de yapamayacağı bir şey söz konusu değildir. Ve Allah her an yaratmaya devam ediyor. Bugünkü işte ilim adamları da netice itibariyle kainatta bir genişlemenin olduğunu, aslında bu varoluşun hala devam ettiğini söyleyip duruyorlar. Hakikaten Mevlana Hazretleri bunu bize söylerken Allah'ın her an yeni bir işte olduğunu bize hatırlatmış oluyor. Burada üzerine durmamız gereken şey de belki ileride de tekrar gelecek ama şunu söyleyebiliriz. Yani Allah her an yeni bir iştedir. Neden yeni bir iştedir? Çünkü kainattaki varlıklar sürekli ondan istiyorlar. Hadi ötekilerinin ne yaptığını bilmiyor olsak bile biz insanlara düşünün. Her birimiz dua ediyor. Şu an itibariyle dünyada 7,5 milyar insan var ve bu 7,5 milyar insan nereden baksanız 7 milyarı bir tanrıya inanıyor. Yani biz işte Allah diyoruz. Ötekiler başka bir şey söylüyorlar ama bir yaratıcıya inanıyoruz. Ve bunların her birinin talepleri var. Ve bu taleplerin bir kısmını Allah karşılıyor. Şimdi ben belediyeci olduğum için biliyorum. Yani belediyede bulunduğum sürede, hele Allah belediye başkanlarına kolaylık versin ya da devlet görevlerine kolaylık versin. Yani her gün onlarca, yüzlerce insan gelir eksiğini talep eder. Yani düşünün, şimdi bu taleplere karşılık vermek için bu insanların hakikaten o dönemden biliyorum ben, başını kaşıyacak vakitleri olmaz. Yani sürekli çalışmak zorunda kaldılar. Günün işte sabah erkenden başlayıp gece yarısına kadar çalışmak zorunda. Bu basit misalden bile hareket ettiğinizde düşünün. Kainatı düşünün, koca evreni düşünün ve sizden sürekli bir şey isteyen varlıkları da siz yaratmışsınız. Üstelik de onlara isteme gücünü de siz vermişsiniz ve bunların isteklerinin en azından bir kısmını yapmaya kalksanız bile her an yeni bir işte olmanız gerekiyor. Her an yeni bir şeyde olmanız gerekiyor ve Mevlana Hazretleri bunu bize anlatabilmek için şu şöyle diyor. Diyor ki yani Allah hiçbir şey yapmadığı gün üç iş yapıyor. Bir ne yapıyor? Bir bölük insanı ana rahmine gönderiyor. Bir bölük insanı dünyaya, ana rahminden dünyaya gönderiyor. Bir bölük insanı da dünyadan ahirete gönderiyor. Aslında buradan şunu da bize Mevlana Hazretleri bize şunu da söylemiş oluyor. Aslında insan için üç dönem de vardır. Bu çok önemli bir şeydir. Bir ana rahmi dönemi, rahimde olduğumuz dönem. İki dünya dönemi, üç ahiret dönemi. Yani bu üç dönemi de evreden geçiriyoruz. Şimdi düşünce olarak baktığınız zaman materyalist kafaya sahipseniz eğer sadece dünya hayatı ve ana rahmini biliyorsunuz, öteki tarafı bilmiyorsunuz. Halbuki bizim İslam mutasavvıflarımızda, alimlerimizde bu ana rahmi dönemini çok önemserler. Neden? Çünkü ana rahmi döneminin varlığı aslında bize ahiretin varlığını da ispat etme sadedinde önemli bir delil olarak, önemli bir hüccet olarak karşımıza çıkıyor. Bakın ana rahminde bir suyun içerisinde yaşıyoruz. Yani suyun içerisinde yaşıyoruz ve işte hava mava da alamıyoruz. Yani başka yollardan alıyoruz. Demek ki insan farklı şeylerin içerisinde yaşayabilir olduğunu da gösteriyor. Hatta Mevlana Hazretleri geçmiş bölümlerde ne diyordu? Diyor ki işte bu ana rahminden çıktığın zaman, anandan doğduğun zaman işte ağlayarak dünyaya gelmiştin, ben ne yapacağım şimdi diye. Sonra burayı görünce çok alışmıştın diyor ya. Hatta bizim bazı şeylerimiz de var. Bu şiir sözlerinde, şarkı sözlerinde biz dünyayı çok sevdik falan diyorlar. Aslında ana rahminde insanoğlu seviyor. Çünkü alışan bir varlık insanoğlu. Yani alışabilen bir varlık. O yüzden mesela biz şeyde de kutup bölgesinde de yaşayabiliyoruz. Ekvator bölgesinde de yaşıyoruz. Birisi sıcaktan, hararetten terletiyor. Birisi soğuktan donduruyor ama her iki bölgede de insanoğlu yaşıyor. Mevlana Hazretleri işte buradan hareket ederek bize diyor ki Allah her an bir iştedir. Biz öldükten sonra da aslında tekrar diriltip bizi ceza ya da mükafatlandırabilir. Onun işinin sonu gelmez. Dolayısıyla biz kendimizde bir varlık iddia etmemizin bir anlamı yoktur. Varlık bir tanedir, Allah'tır. Ve aslında bir şey irade edip etmeyeceğimizi de bize veren odur. Allah olmaksızın hiçbir işimiz olmaz. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bir iş yapacağın zaman yarın yapacağım deme, inşallah yapacağım diyor. Peygamber'e bile bunu emrediyor. Yani Hazreti Peygamber bile kendi başına bir iş yapamaz. Hiçbir insanın böyle bir şey olmaz. O yüzden de biz sürekli Allah'tan yardım isteriz. İşlerimizin, güçlerimizin iyi olması için, iyi işler yapmamız için bize yardım etmesini, kötü işlerimize mani olması için de yine bize destek olmasını Allah'tan dua ederiz. Biz Allah'tan istediğimiz ve yardım talep ettiğimiz için ve bütün varlıklar aslında varlıklarını sürdürebilmek için Allah'a muhtaç olduklarından Allah her an yeni bir iştedir. Ki biz şunu da biliyoruz, yani varlık dünyasında varlığımızı muhafaza etmemiz bile Allah'ın korumasıyla mümkündür. Aksi takdirde anında yok olursunuz.
Evet, yani nefes alışverişimiz bile aslında bir yaratım sürecini anlatıyor değil mi hocam? Evet. Her an ölüyor ve tabii, diriliyoruz. Doğru.
Bu Mevlana Hazretleri geçtiğimiz bölümlerde bu bahsi anlatmıştı bize. Evet. Hem de uzun uzadıya anlatmıştı. Bu çok önemli bir şey.
Benim diyen kişinin pişman olarak suçuna karşılık tövbe ve istiğfar için bir yıl riyazat çekmesi ve o tövbekarın tekrar dönüp o eve gelince ev sahibinin kim o demesine sensin diye cevap vermesi. Maşuku ey tamamıyla ben olan içeri gir. Yeşillikteki gül ve diken gibi aykırı değilsin. İplik bir oldu. Kaf ve nun harflerini iki görürsen de hakikatte birdir dedi. Yokluğu büyük ve müşkül işleri cezbetmek için kaf ve nun çekicidir. İş yapma hususunda bir olmakla beraber halat surette iki kattır. İster iki ayak olsun ister dört yol yürür. Makas iki ağzı olduğu halde tek keser. Bez yıkayan iki arkadaşa bak. Görünüşte o buna aykırı iş görmekte. Birisi bezi suya sokar, öbür arkadaşı o bezi kurutur. Sonra yine öteki ıslatır. Sanki birbirlerine aykırı iş görürler. Fakat ey genç, birbirinin zıttına iş gören bu iki arkadaşın gönülleri birdir. Her peygamberin bir mesleği vardır. Fakat hepsi halkı hakka ulaştırmaktır. Dinleyenler uykuya daldı mı, değirmenin taşlarını su götürdü demektir. Bir suyun akışı değirmen için değildir. Değirmene sizin için gitmektedir. Fakat değirmene ihtiyacınız kalmayınca değirmenci suyu yatağına salıverir. Söz söylemek öğretmek içindir. Yoksa o sözün ayrı bir mecrası vardır. Sessizce tekerrür etmeksizin içinden nehirler akan gül bahçelerine kadar akıp gider. Ey Tanrı, harfsiz ve sözsüz beliren o makamı canımıza sen göster. Ki pak can başını ayak yapıp yokluğun o uzak ve geniş sahasına koşsun. Yokluk alemi hudutsuzdur. Bu hayal ve varlık O alemden yüzlerce gıda alır. Hayal, yokluk alemine nispetle dardır. Onun için darlık ve sıkıntıya sebep olur. Varlık da hayalden daha dardır. O yüzden aylar bu alemde hilal gibi görünür. Bu dünyanın varlığıysa yokluğa, hayale ve varlığa nispetle daracık bir zindandır. Sayılar darlığa sebeptir. Fakat duygularımız bizi sayılar alemine çekip durmaktadır. O duyularla birlik alemini bil. Eğer birlik alemini diliyorsan o tarafa yürü. Kün emri sözde kaf ve nun harflerinden meydana gelmiştir. Lakin manası tektir. Bu söze nihayet yoktur. Dön de okurduğun o savaşta ne olduğunu anlat.
Evet Sümeyra Hanım. Şimdi Mevlana Hazretleri bu okuduğumuz bölümde bir önceki hafta şeyden bahsetmişti. Dostunun kapısını çalıyor ve kim o dediğinde benim diyordu. Ve dost ona kapıyı açmıyordu. Çünkü benlik iddia etmek ikilik anlamına geliyordu ve ikiyi kabul etmiyordu. Hatta bu kabul etmeyişi devenin iğne deliğinden geçinceye kadar kabul etmeyeceğini söylüyordu. Bu Kur'an ayetiydi. Deve iğne deliğinden geçmeyeceğine göre ikilik iddiasında bulunan birisini dostun kabul etmesi asla mümkün olmayacaktı. Bunu anlatıyordu. Şimdi bu bölümde o zaman da söylemişti. Bu benlik iddiasının ortadan kalkmasının tek yolu var. Ayrılık ateşi düşürmek. Ve bunu kabul etmemiş, göndermişti. Şimdi bu defa dostu bir yıl boyunca ayrılık acısı çekiyor ve ayrılık acısını çektikten sonra meseleyi anlıyor ve tekrar kapıya gelip kapıyı çaldığında bu defa içeriden kim o diye seslendiklerinde benim demiyor tabii ki, sensin diyor. Yani kendisini ortadan kaldırıyor. Hatta biz demiştik ki geçen hafta, yani sadece beni kaldırmak yetmez, biz demeyi bile ortadan kaldırmak lazım. Çünkü biz olmaz. Yani Allah'ın yanında biz olmaz. Allah olur, geri kalanı yok olur. Böyle olması lazım. Ve dolayısıyla Mevlana Hazretleri bize burada artık tek olmanın ne olduğunu bize anlatıyor. Misalleriyle anlatmaya çalışıyor. Ve hakikaten şey şudur. Allah'ın insanlara başından beri, Hazreti Adem'den beri peygamberler vasıtasıyla gönderdiği tebliğleri vardır. İnsanlara nasıl yaşaması gerektiğini, dünyayı ve kainatı nasıl anlamaları, algılamaları ve nasıl anlamlandırmaları gerektiğine dair zaten bilgiler veriyor, yol gösteriyor ve burada yapılması gereken şey o yola uymaktır. Onun doğru olduğunu bilmektir. Kendinden bir takım yeni yollar, yeni düşünceler icat ederek ona alternatif bulmaya kalkmak olmadığını anlatmak istiyor bize. Ve diyor ki burada Mevlana Hazretleri diyor ki, iplik bir oldu. Kaf ve nun harflerini iki görürsen de hakikatte biridir. Şimdi bu sefer bazen iki gibi gözüken de aslında biridir. Şimdi insanlar yanlış anlıyorlar ve yanılıyorlar diyor Mevlana Hazretleri bize anlatıyor. Diyor ki şimdi ip normalde ikidir ve bunları birbirine şey yaptığınız zaman, sardığınız zaman daha güçlü ve kuvvetli olur. Ama bir olarak çalışması gerekiyor. Şimdi Allah'tan başka biz varmışız gibi gözüküyoruz ama neticede Allah'la beraber olduğumuz zaman bizim bir gücümüz ve kuvvetimiz var. Yani Allah'la beraber olmadığımız zaman ya da Allah'ın yoluna uymadığımız zaman aslında bizim bir gücümüz ve kuvvetimiz de kalmıyor. Çünkü birlik ve kuvvet ancak tekten doğuyor. Şimdi burada verdiği bir misal daha var Mevlana Hazretleri'nin. O da Yasin suresi 82. ayet-i kerimesinde geçiyor. Diyor ki Allah bir şey yaratmak istediğinde ona ol der, o da olur. Arapçada bu ol emri kef ve nun harfleriyle söylüyor. Yani kün Arapça ol demektir. Aslında iki harf var ortaya da. Birisi kef, birisi nun. Lakin kün dediğiniz zaman ortaya ne şey tek çıkar. Ve ikisi bir aynı iş yapar. İşte Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek İplerin de iki olduğu halde tek bir iş yaptığını misal vererek bize diyor ki kendinizi iki bile görmüş olsanız aslında bire irca edebilirsiniz. Yani ne yapmanız lazım? Allah'ın yoluna uymanız lazım. Bu sizi güçlendirebilir ve bütün işlerin aslında tek olduğunu, tevhide gittiğini söylüyor. Biz geçen haftalarda, bugünlerde ben okulda çocukların akaid dersine giriyorum. İşte orada Allah'ın sıfatları var. O zati sıfatlarından bir tanesi de vahdaniyettir. Ve vahdaniyeti anlatırken çocuklara şöyle bir misal veriyorum. Evet, vahdaniyet sıfatı Allah'ın bir olduğunu, kendinden başka ilahın bulunmadığını bize gösterir. Bu doğru, dışa doğru vahdaniyettir. Bu kendinden başka ilah yoktur. Ama bir şeyi daha kavramamız gerekiyor. Bir de kendi iç bünyesinde de tektir Allah. Yani mesela bununla neyi kastediyoruz? Bununla Hristiyan'daki teslisi kastediyoruz. Teslise baktığınız zaman ne vardır? Kendi içerisinde üç parçadan müteşekkildir. Halbuki içe doğru da tektir aslında İslam. Yani mesela ben şöyle bir misal veriyorum. Diyorum ki su. İçtiğimiz suya bakın. Dışarıdan baktığımızda ne görüyoruz? Su görüyoruz. Halbuki o suyu incelediğiniz zaman ne vardır H2O. Orada? Yani iki tane hidrojen, bir tane oksijen var. Dolayısıyla aslında çokluk var. İşte tevhid söz konusu edildiğinde, vahdaniyet söz konusu edildiğinde böyle bir şey de söz konusu değildir. Allah sadece bizi geçici bir süreliğine yaratmıştır ve gerçek anlamda bir varlık değiliz. O yüzden bizim mutasavvıflarımız, büyük mutasavvıflarımız varlığın tek olduğunu söyleyip duruyorlar. Çünkü biz geçiciyiz, yani bir çeşit hani göze bir ışığın vurup kaybolması gibi bir şey bu. O esnada hani göz açıp kapancaya kadar gelip geçen bir şey de bir esnada belki o kadar bile yok. Biz bir varlık iddiasında bunu. Halbuki yoksun aslında yani. Ne olacak? O anda varmış gibi olsan ne olacak? Olmasan ne olacak? İşte bunu bildiğiniz zaman, bunu kavradığınız zaman o defa bir oluyorsunuz. Yani Allah'ın yanında varlık buluyorsunuz. Varlığınızı onunla buluyorsunuz. Hazreti, ben şöyle misal vereyim. Yani hakikaten Kur'an-ı Kerim olmasaydı Hazreti Peygamber'i biz bugün hiç bilmeyecektik. Yani Allah ona vahyetmeseydi biz Hazreti Muhammed diye bir adam bilmeyecektik. Yaşamış olsa bile bilmeyecektik. Unutulup gidecekti. Ve hatta bir şey söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber olmasaydı belki biz Mevlana diye bir adamı da bilmeyecektik. Tabii. O biz onun varlığı da yine şeye bağlı, Allah'ın ipine sarılmasıyla ortaya çıkmış bir şey. Varlığımızın tamamını bizim Allah'tan almamız gerektiğini Mevlana Hazretleri bize bu misalle anlatmaya çalışıyor. Ve başka bir misal ve daha veriyor. Diyor ki, yani ister iki ayak olsun, ister dört ayak olsun, yol yürür. Şimdi hayvanlara bakıyoruz, hayvan ve insana bakıyoruz. Aslında sadece dört ayak değil, kırk ayak dediğimiz bir hayvan da var. Yani ama ne yapıyor? Yaptığı şey yürümektir. İki ayakla da yürüyebilirsiniz, dört ayakla da yürüyebilirsiniz. İşte 40 ayakla da yürüyebilirsiniz. Daha fazlasıyla da yürüyebilirsiniz. Yaptığı iş tektir ama aynı işi yaparsın. İşte buradan hareket ederek çok gibi görsek bile aslında değildir ama kesret gibi görsek bile bunun teke irca etmemiz gerektiğini bize anlatmaya çalışıyor Mevlana Hazretleri. Zaten bunu anladığımız zaman vahdeti vücut diye isimlendiriyor büyük mutasavvıflarımız ve bunu anlamak hakikaten biraz zor gibidir ama benim açımdan şöyle kolaylaşmıştır. Yani diğerleri izafi varlıklar olduğu için, mümkün varlıklar olduğu için gerçekte varlığından bahsedilemez. Varlığından bahsedilebilecek tek varlık vardır. Kendi kendine var olan Allah'tır. Diğerler işte göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçmiş şeylerdir. O yüzden orada bir varlık iddia etmenin bir anlamı yoktur olarak baktığınızda problemi böylece çözmüş olursun. Mevlana Hazretleri bize diyor ki neticede tek yola gitmeniz gerekiyor. Hakikaten insanlara bakıyoruz biz. Çeşitliğe de Allah müsaade ediyor. Ha onu da diyelim yani. Çeşitliğe de müsaade ediyor. Şöyle misal verebiliriz. Nasıl müsaade ediyor? İnsan türüne bakalım mesela. İnsan türünün hepsi iki ayaklıdır. Yani dört ayaklı bir insan görmeyiz biz. Yani hepimizin 10 parmağı vardır. İşte 9 parmaklı bir insan görmeyiz. Ama yüzlerimize ve simalarımıza baktığımızda binlerce çeşit, belki milyonlarca çeşit, hatta belki de 7,5 milyar insan varsa 7,5 milyar silüetten bahsedebiliriz. Ama bunların hepsi aynı zamanda bir insanı da anlatıyor. Dolayısıyla bu kesrette bizim eskilerin sözünü ettiği, kesrette vahdeti görmek ya da vahdetin içerisindeki kesreti görerek bunun kesret olduğunu düşünmemek, onun vahdet olduğunu düşünmeyi de bize bu Mevlana Hazretleri burada anlatıyor. Yani kesretin de bir vahdet olduğunu bize burada anlatmaya çalışıyor. Ve şöyle düşünün, ben mesela diyelim ki hep şu misali vereyim, bir bahar geldiğinde bir dağ eteğine gittiğinizde ne görürsünüz? 1001 çeşit çiçek görürsünüz. Ama hepsi bütün bir manzara oluşturur, hı hı, ve size müthiş zayık verir. İşte o tevhiddir. Onu tamam bütün olarak gördüğünüz zaman o da bir çeşit tevhiddir ve Mevlana Hazretleri bize bunu da burada da anlatıyor. Öteki tevhid tektir, bu doğrudur. Çokmuş gibi gözükseniz bile, kesret görseniz bile bu kesret de aslında vahdettir. Bunu bize burada anlatmaya çalışıyor ve yine diyor ki her peygamberin bir mesleği vardır fakat hepsi halkı hakka ulaştırmaktadır diye bize Mevlana Hazretleri bu bahsi de bahsettirerek diyor ki hakikaten bakıyoruz biz Hazreti Kur'an-ı Kerim'e Bakara suresi 253. ayet kerimesinde peygamberlerin bazılarını bazılarından üstün kıldık diyor Allah. Yani hepsi aynı değil. Farklı farklı özellikler var. İşte bizim İslam düşüncesine baktığımız zaman işte ulul azm peygamber dediğimiz peygamberler var. Kendisine kitap verilmiş peygamberler var. Kendisine kitap verilmemiş önceki peygamberin kitabına uyan peygamberler var. Farklı farklı görevler var. Ama hepsine bakıyoruz biz. Hepsi aynı görevi ifade ediyor. Hepsi aynı işi yapıyor. O da nedir? İnsanları doğru yola götürmek. Bu yüzden de yine Bakara suresi 285. ayet kerimesinde Allah aynı zamanda da bize dedirtiyor ki Müslümanlara biz peygamberler arasında fark gözetmeyiz diyor. Hani bizim hep okuduğumuz yatsı namazlarından sonra okuduğumuz Amine Resulü dediğimiz bölümde bunu görürüz. Biz ne yapmaz Müslümanlar olarak peygamberler arasında bir fark görmeyiz. Yani Hazreti İsa da bizim için İslam peygamberidir. Hazreti Yahya da İslam peygamberidir. Hazreti Musa da Hazreti Muhammed de aralarında bir fark görmeyiz biz. Niye? Çünkü hepsi aynı işi yaparlar. Farklı özelliklere mebni olsalar da aynı işi yapar. Hatta bu Mevlana Hazretleri'nin bu cümlesine hareket ederek o arada konuştuğumuz mevzuyu da misal olarak verebiliriz. Şimdi peygamberlere baktığınız zaman işte Musa aleyhisselam güçlü kuvvetli birisidir. Aynı zamanda savaşçı bir adamdır. Yani sarayda yetişiyor. İşte İsa aleyhisselama baktığın zaman başka bir şey var, mesleği var. Hazreti peygamber de tüccardır. Bakın son peygamberi Allah tüccardan seçiyor. Yani o dolayısıyla bu peygamberlerin mesleklerine baktığınız zaman işte biz de eskiden sayarlardı işte İdris aleyhisselamın şu mesleği var. Birisi tel zoruyor, birisi marangoz oluyor. Her birinin meslekleri de var. Ama aynı işi yapıyorlar netice itibariyle ve ben hep şunu da düşünüyorum. Yani son peygamberin tüccardan seçilmiş olması da aslında bir hikmete mebni olsa gerek. Allah'ın burada bir hikmetinin bulunuyor olması gerek. Çünkü peygamberler aynı zamanda dönemlerindeki kötülüklere ve kötülere isyan eden insanlardır. Yani bir bakıma onlara isyan ediyorlar ama Allah'a itaat ediyorlar. Mesela işte Musa Aleyhisselam'a baktığınız zaman Firavun'a isyan ediyor. Yani Firavun'a kazan kaldırıyor. İbrahim Aleyhisselam'a baktığınız zaman o da bir başkasına isyan, Nemrud'a isyan ediyor. İsa Aleyhisselam'a baktığınız zaman Yahudi hahamlarına isyan ediyor. Çünkü onlar hep dillerini eğip bükmüşlerdi. Bugün de mesela çokça konuştuğumuz, söz ettiğimiz din adamlarının dinleri nasıl istismar ettiğini, insanların dini duygularını nasıl sömürdüğünden bir takım insanlar bahsediyorlar ki bu doğru bir şeydir. İşte İsa Aleyhisselam da bunun kavgasını veriyor zaten. Hazreti Peygamber de kendi döneminde kapitalist olan gücü elinde, ekonomik gücü elinde bulunan insanların zulümlerine isyan ediyor aynı zamanda. Ama hepsi ne yapıyor? Aynı işi yapıyor. Hepsi insanları Allah'a kul olmaya, Allah'ın yolunda yürümeye ki bu yol aslında insanların menfaatine olan bir yoldur. İnsanların aleyhine bir yol değildir. Neden? Çünkü bizim için kanun yapan, bizim için şöyle yapsanız daha iyidir diyen herkesin bizden bir menfaati olabilir. Ama tek bir varlık vardır ki onun bizden bir menfaati olamaz. O da Allah. Çünkü biz Allah'a hiçbir şey yapamayız ki. Onun her şeye zaten gücü var. Biz ona ne verebiliriz ki? Yani halis bir kalpten başka, ihlaslı bir kalpten başka ne götürebiliriz ki? Ne faydamız olur ki bize? O yüzden Allah'ın bizden bir menfaati yok. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim sıkça şunu söylüyor peygamberlerle ilgili olarak. Diyor ki, ey insanlar sizden bir ücret istemeyen bu peygamberlere uyun diyor. Demek ki dini tebliğde bulunan ya da insanları doğruya çağıran insanların diğer insanlardan bir menfaatle gözetmemesi lazım ki zaten Allah da böyle yapıyor. Bizden bir menfaat olamaz. Peygamberlerin de bizden bir menfaat olamaz. Tek menfaatleri Allah'ın iradesini gerçekleştirmek, Allah'ın yolundan gitmek istiyorlar. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey bunlar ne? Şurada bir şey son bölümüne doğru geldiğimizde Mevlana Hazretleri diyor ki dinleyenler uykuya daldı mı değirmenin taşlarını su götürdü demektir diyor. Bu da bir topluluğa konuşan insanların temel problemidir. Ben de mesela derste öğretmenlik yaptığım için temel problemlerimizden birisi budur. Çocuklar dersi dinlememeye başladı mı orada iş bozuluyor. Hı. Yani Mevlana Hazretleri de insanlara iyiliğe götürmek için söz söylüyor, nasihat ediyor. Ve bu sözde alıcısı bulunduğu takdirde değerlidir. Ve o alıcılar da ne yapmak durumundadır? Uykuya dalmamak durumundadır. Ve bu sebeple de ben öğretmen arkadaşlara şunu söylüyorum. Yani çocukları uyuttu mu bu iş olmaz arkadaş diyorum.
Evet, işin sırrı çocukların uyumaması. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.